Ayrım 4. Zor Çiçekler. Hulusi Armağan Yıldırım. Sayfa 38. Teknisyen Durmuş Amca. Bizim yurtlarda teknisyen olmak herkesin harcı değildir. Teknisyenler yurtların ve yuvaların vazgeçilmez elemanlarıdır. Toplu yaşanan yerlerde kullanılan eşyalar, malzemeler ve mekanlar sürekli yıpranma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Dar bir alanı kullanan kalabalık ve hareketli bir topluluk, çocukluk ve gençliğin verdiği coşkuyla mevcut mekanı sürekli yıpratır. Bize düşen de bu mekanı sürekli temiz, düzenli, kullanılabilir ve yaşanabilir kılmaktır. Bu durum süreklilik arz eden basit bir döngüdür. Çocuklar kırar, döker, yıpratır, teknisyenler yapıştırır, toplar, onarır ve kullanıma hazır hale getirir. Teknisyenlerin önemi de burada ortaya çıkar. Ben yurda atandığımda yaşlı bir teknisyen ile onun çırağıymış gibi davranan yeni atanmış genç bir teknisyen vardı. Yaşlı teknisyene herkes Durmuş amca derdi. Biz de Durmuş amca derdik. Devamlı tebessüm ederdi. Hayatı olduğu gibi kabul etmiş, kendiyle barışık, nüktedan bir adamdı. Belki de yaşlılığın getirdiği olgunluk ve dilginlik nedeniyle mütebessimdi. Sanki dünya yıkılsa biraz tebessüm, biraz hayretle yıkılışını izleyecekmiş gibi bir ruh halindeydi. Sabah yurda gelir gelmez doğrudan teknisyenlerin odasına gider, önlüğünü giyer, alet çantasını yanındaki çırağına verir ve nöbet odasına geçerdi. Nöbeti devredecek olan nöbetçi amirden tutanak ve nöbet defterine kaydedilen büyük hasarların bilgisini alırdı. Nöbetçi amirin çocuklarla ilgili suçlayıcı ve sitemkar sözlerini sabırla dinler, ara sıra da muzip bir tebessümle "Vay keratalar, demek camı kırmışlar ha, neyse bir bakalım, daha neler yapmışlar" diyerek doğrudan yatakhanelere giderdi. Çömez teknisyen de onu takip ederdi. Durmuş amca çocukların kırdığı camları, prizleri, kapıları, kilitleri, ranzaları, dolapları, kornişleri, menteşeleri, muslukları, rafları, fayansları ve bu gibi hasarlı bilumum eşyayı sabırla, asla yüksünmeden, homurdanmadan, söylenmeden, suçlamadan, küfretmeden, yargılamadan tamir etmeye koyulurdu. İşini büyük bir aşkla ve özenle yapardı. Bizim bile homurdandığımız, söylendiğimiz, "Bu da yapılır mı artık?" dediğimiz durumlarda bile sükunetini muhafaza eder, "Sakin olun, bakarız bir çaresine" derdi. Çocuklar neler yapmazdı ki? Dolapların kapaklarını kırarlardı. Ampul duyundan ya da elektrik buatından kablo çekip elektrikli cezve ile çay kaynatır içerlerdi. Yastık savaşı yaparak yastıkları parçalarlardı. Yangın söndürme tüpleriyle birbirleriyle köpük sıkma savaşı yaparlardı. Yatakhane koridorlarında top oynarlardı. Sinirlendikleri arkadaşları kapı arkasına saklandığında kapıyı tekmelerlerdi. Tekmeler savurarak ayakkabılarının taban desenini duvara çıkarırlardı. Tuvalet musluklarının üzerine basarak bir tuvaletten diğerini atlarlardı. Saklanması gereken eşyaları tuvaletin içine saklarlardı. Yatakhane içinde top saydırma oyunu oynayarak ampulleri patlatırlardı. Hemen hemen her gün pencerelerin camlarını kırarlardı. Sandalyelerin ön ayaklarını havaya kaldırarak iki arka ayağı üzerinde sandalyeye otururlardı. Dolayısıyla ahşap bir sandalye de bir süre sonra kırılırdı. Kalorifer peteklerinin hava alma musluklarını açarak buradan kovaya sıcak su alıp o suda çorap yıkarlardı. Çatıdan inen yağmur oluklarından odaya tırmanma cesareti gösterirlerdi. Oluklardan da zaman zaman yere düşerlerdi. Çarşafları birbirine bağlayıp ikinci kattan aşağı inerlerdi. Yatakhane duvarına çelik bardakla çivi çakmak da onlar için çok normal bir davranıştı. Jetonlu telefon makinelerine türlü hileler yaparak sevdikleriyle görüşmeyi bir maharet sayarlardı. Kanatlı ve sürgülü olan kilitli kapıları menteşelerinden sökerek açmak, bazılarının uzmanlık alanına girer, anahtarlarını kaybettiğimiz kapıları açmak için daima gönüllü çiringillerimiz olur. Açmadıkları kapının kilidini, göbeğini kırarak açmak son çareleridir. Duvardaki boyaların kabaran yerlerini bulup tırnaklarıyla o boya tabakalarını kavlatıp koparmak da bazı çocukların en büyük alışkanlıklarından biriydi. Tuvalet deliklerine kasten pet şişe sokarak tuvaletlerin tıkanmasına sebep olanlar bile vardı. Yaylı ya da süngerli yatakların bin kenarını kesip değerli hazinelerini oraya saklamayı akıl eden çocuklarımız da oldu. Tuvaletlerde boğuşurlardı, o esnada lavabolar kırılırdı. Lavabolardaki aynalara yumruk atıp kırmak da olsa olsa kendini çirkin zanneden çocukların alışkanlığıydı herhalde. Lavabolardaki elektrikli el kurutma aletinin üzerini havlu ile kapatıp çalışır vaziyette bırakarak küçük çaplı bir yangına sebep olmak da herhalde sadece bizim yurda has bir durumdu. Banyo sabunlarının ortalarının niçin delik olduğunu uzun süre anlayamamıştım. Hamamdaki mermer kurnaları kaldırmak bir güç gösterisiydi. Kaldırırken düşürüp kırmanın bahanesi de yerlerin kaygan olmasıydı. Bodrum kattaki mutfaktan üst kattaki yemekhaneye yemek kazanlarını çıkarmak için kullanılan 70x70 ebadındaki yemek asansörü ile yemekhaneden mutfağa inmek, bazen de burada mahsur kalmak da yine çok sık karşılaştığımız durumlardandı. Kopan bayrak direğinin ipini yerine takmak için bayrak direğine çıkmak da yine cesaretini sergilemek isteyen çocukların başvurduğu tehlikeli bir hareketti. Kırılacağını bile bile yatağın üzerinde zıplayarak ranzalarını, suntalarını kırarlardı. Bunu suçüstü yakalarsak biz bile bir tokat aşk etmekten çekinmezdik. Teknisyen Durmuş amca ise böylesi bir durumda bile "Evlat, sana bunu yakıştıramadım" der, suntanın tamirine koyulurdu. Birkaç saniyelik zıplama ile kırılan suntanın tamiri için bir iki saat zaman harcayıp ter içinde kalan Durmuş amcayı gören çocuk büyük bir mahcubiyet yaşar ve bu davranışını bir daha yapmazdı. Durmuş amca çocukların gözünde bile saygı duyulan bir insandı. Durmuş amcanın bu sabrının kaynağını oldum olası merak ederdim. Benzer durumlarda eğitimli olan bizlerin gösteremediği bu sabrı o nasıl gösterebiliyordu? Bunun kendince bir izahı olmalıydı. Bir gün çocuklardan birisi yatakhanedeki elektrikli buatından çıplak elleriyle kablo çekmiş ve kendi geliştirdiği bir yöntemle elektrikli çaydanlık yapmış. Bu aleti çalıştıracağım derken patlatmış ve büyük bir patlama sesiyle sigortalar ana sigortadan atmıştı. Tesisattaki kabloların bir kısmı dayanmıştı. Çocuk korkudan yurttan kaçarak uzaklaşmıştı. Ben yatakhaneye geldiğimde Durmuş Usta ve çırağı odadaki hasarı tespite çalışıyordu. Bir taraftan da Allah korumuş, verilmiş sadakamız varmış. Çocuğun bu dünyada daha yiyecek ekmeği varmış diyordu. Etrafına toplanan bizler ve diğer çocuklarla birlikte o çocuğa sayıp sıralıyorduk. Durmuş amca sanki bizleri duymuyor gibi işine koyulmuş, mevcut hasarı nasıl giderebileceğinin hesabını yapıyordu. Uzun bir uğraşadan sonra hasar onarılmış ve eski haline getirilmişti. İş bittiğinde Durmuş amca ve çırağının yanına gittim. Büyük bir merakla, "Durmuş amca, her gün yurtta bir şeyler kırılıyor, bozuluyor. Sen neden bizim gibi tepki vermiyorsun? Başkaları homurdanıp söylenirken sen nasıl oluyor da sadece işinle ilgileniyorsun?" diye sordum. Tebessüm ederek bir bilge adam edasıyla, "Hocam, biz teknisyeniz. Bizim işimiz kırığı onarmak, söküğü dikmek, deliği tıkamak, arızayı bulup tamir etmek. Biz işimizi yapıyoruz. Ekmeğimizi bu kapıdan kazanıyoruz. Yediğimiz ekmeği hak etmeliyiz. Çocuklar kırmasa, dökmese iyi olur. Ama kırıldıysa da yapmak bizim işimiz. İşimi yapmaktan hoşlanırım. Neden kırdıklarını bilmem. Onu bilmek sizin işiniz. Benim işim tamir etmek. Kırılan bir şeyi tamir etmek, bozulan bir şeyi onarmak beni mutlu eder. Kıranın niye kırdığını bilmek, kırmaması için tedbir almak da sizi mutlu etmeli, öyle değil mi?" diye cevap verdi. Ben merakımı gidermiştim. Onun sorusuna da "Evet, öyle." diye cevap verdim. Durmuş amca benim bakış açımı değiştirmişti. İşini bu yaklaşımla yapan insan elbette yaptığı işten mutlu olurdu. Belki o uzun zamanda edindiği bir tecrübeden sonra bu bakış açısını yakalamıştı. Bunu erken yaşta öğrenip hayatımı adapte etmek benim için servet değerinde bir kazanımdı. Etrafıma baktığımda kendi işi ve mesleği dışında her işle meşgul olan, yaptığı işi sevmeyen, işinin hakkını vermeyen, işi dışındaki çok şeye zaman harcayan, başkalarının yaptığı işleri yargılayan, suçlayan, ahkam kesen o kadar çok kişi görüyorum ki. İşini seven, işine, mesaisini yoğunlaştıran insanı görünce mutlu oluyorum, hayranlık duyuyorum. İşini sevmeyen insanların çoğunlukta olması zannediyorum bizim toplumsal hastalığımız. Bu hastalığın sebeplerinin sosyal bilimciler tarafından araştırılmasında fayda görüyorum. Yoldan geçen herhangi bir insana mikrofon uzatarak birbirinden farklı konuda sorular yöneltseniz, o konuda alanında uzmanlaşmış bilim adamlarının bile şaşırtacak cevaplar alabilirsiniz. Bu cevaplar onların ilgi alanlarının boyutunu öğrenmenize ışık tutar. Siyaseti profesyonel siyasetçiden daha yoğun takip ederler. Futbolu spor yorumcularından çok daha iyi bilirler. Magazini söylemeye hiç de gerek yok sanırım. Etrafımda böyle insanları çokça gördüğüm için Durmuş amcaya gıpta ederdim. Durmuş amca birkaç sene sonra emekli oldu. Geçen yıl vefat etti. Yetiştirdiği çırağı da aynı kendisi gibi iyi bir insan ve teknisyen oldu. Onunla uzun süre birlikte çalıştık. Şimdi büyük bir kurumda Durmuş amcanın öğretilerinin ışığında mesleğini icra ediyor. Durmuş amca gibi bilge kişilerin herkesin yaşam serüveninin bir parçası olması gerektiğine inanıyorum. Durmuş amca, sen hep yuvasızların yuvasını yaptın. Rabbim de senin öte dünyadaki yuvanı mamur etsin. Hiç büyümeyen çocuklarımız. Bizim yurtlarımızda yetişen ve ilk öğretimi zar zor tamamlayan hafif zihinsel engelli çocuklarımız, bundan 15 yıl öncesine kadar reşit yaşını doldurduğu halde gidecek yerleri yoksa bir işe girinceye kadar yurtlarda kalmaya devam ederlerdi. İdareciler de bu çocukları personel gibi değerlendirmeyi tercih ederlerdi. Yurdun temizlik, bakım, mutfak, kazan dairesi, çevre temizliği, müracaat gibi yardımcı hizmetlerinde istihdam ederlerdi. Benim yeni atandığım yurtta da böyle çocuklar vardı. Çocuk diyorum ama yaşları benden büyüktü. Müdüre baba ya da hocam diye hitap ederlerdi. Müdür de onlara bir baba şefkati ve sorumluluğu ile davranırdı. Onlar için yurdun içinde küçük bir oda oluşturulmuştu. O odayı evleri gibi görürlerdi. O odaya diğer çocuklar girmezdi. Hatta yaşları diğer çocuklardan çok büyük olduğu için onları kadrolu personel zannederlerdi. Yurtta yatmalarına anlam veremezlerdi. Yaşları büyük fakat zihinsel kapasiteleri diğer çocuklardan daha geride olduğu için bazen diğer çocukların maskarası olurlardı. Gece yurtta kaldıkları için diğer çocukların akşamları yurtta yaptıkları haylazlıkları müdür geldiğinde tek tek anlatır ve çocukları ispiyonlarlardı. Diğer çocuklar da onların bu durumlarını bildikleri için onlarla iyi geçinmeyi tercih ederlerdi. Aralarında tatlı bir didişme sürer giderdi. Biz de onları tebessümle gözlemlerdik. Sigara içen çocuklardan sigara isterler, bir kenarda aldıkları sigarayı içerlerdi. Hemen arkasından da müdüre gidip, ''Hocam Mehmet'in cebinde sigara var.'' diye ihbar ederek çocuğu suçüstü yakalatırlardı. Hatta bir de kenara çekilip onun azar ya da şamar yemesini muzip muzip gülerek izlerlerdi. Şamar yiyen çocuk kızgınlıkla ona, ''Sana bir daha sigara vermeyeceğim, senin yüzünden dayak yedim.'' der, bir iki gün surat asar, sonra hiçbir şey olmamış gibi yine sigara verirdi. Adını dahi yazmasını bilmeyen bu çocuklar için idareciler çok emek sarf ederdi. Bir işe yerleştirebilmek için okul yöneticileriyle görüşerek ilk öğretim diploması almaya uğraşırlar, diplomayı alınca da güç bela bir yere yerleştirirlerdi. Hatta bu çocuklar bazen 18 yaşını doldursa bile yurtta kalmaya devam ederlerdi. Bunun bir sebebi, bu çocuklar için sürekli bakım hizmeti veren zihinsel engellilere yönelik bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin yeterli sayıda olmamasıydı. Hızır da bu çocuklarımızdan biriydi. Yaşı benden büyüktü. Ben yurda sosyal çalışmacı olarak atandığımda o, yaşı dolduğu halde uzun süre yurtta kalmış ve nihayet ilkokul diploması aldırılarak çocukluğundan bu yana evi olarak bildiği yurda hizmetli memur olarak atanmıştı. Ben onu ilk zamanlar normal memur zannediyordum. Davranışlarındaki çocuksuluktan ve diğer çocuklarla olan iletişiminden onun zihinsel engelli olduğunu anlamıştım. Ona nasıl davranacağımız konusunda ben ve diğer personel hep bir ikilem içerisinde olurduk. Zekası itibariyle bir çocuktan farksızdı fakat gerçekte o bir devlet memuruydu. Ona hangi kimliğiyle davranacaktık? Yaptığı yanlışları görünce onun zekasına verirdik. Çok üzerine gittiğimizde ise bize küsmesine ve homurdanmasına göz yumardık. Evlenmiş ve bir çocuğu bile olmuştu. Onu eşi çekip çeviriyordu. Kızdığımızda küsüp eve gider ve bizi eşine şikayet ederdi. Eşi de bize gelir, onu affetmemizi isterdi. Affettiğimizi bildirdiğimizde ancak tekrar yurda gelirdi. Onunla beraber çalıştığımız 10 yıllık sürede birbirimizin vücut dilini öğrenmiştik. O benim nelere kızdığımı, nelerden hoşlandığımı bilip ona göre davranırdı. Ben de onun nelerden hoşlandığını ve nelere sinirlendiğini bilir, ona göre davranırdım. Öfkelendiğinde saldırganlaşır ve gözü kimseyi görmezdi. İri vücutlu ve uzun boylu olduğu için eli çok ağırdı. Onun öfkesini tetikleyen çocuk etrafından uzaklaşmazsa okkalı bir şamar yerdi. Şamarını yiyen çocuklar onu bir daha öfkeli gördüklerinde uzağında durmayı tercih ederlerdi. Öfkeli halinde ona sadece ben yaklaşabilirdim. Elindeki sopayı ya da taşı sadece bana verirdi. Verirken nazlanır ama hocam beni çok kızdırdı der, omuz silker sonra bir kedi gibi elindekini bana verirdi. Ben de ona onun cezasını ben vereceğim sen merak etme derdim. Hızırı kızdıran çocuğa da sen odaya geç bakayım deyip odada çocuğa onun engelli olduğunu söyler. Onu kızdırmanın sakıncalarını anlatırdım. Şimdi onu seninle beraber sakinleştirelim. Ben sana vuruyor gibi elimi şaklatacağım, sen de dayak yemiş gibi ağlama rolü yapıp bir daha yapmayacağını söyleyeceksin derdim. Odanın dışından şaklama sesini duyan Hızır, biz dışarı çıktığımızda çocuğa "Oh olsun, beni kızdırırsan işte böyle olur" derdi. Rolünü oynayan çocuk halinden memnun odadan ayrılırdı. Hızır da onun gerekli cezayı aldığından emin olurdu. O evli bir adamdı ama bizim nazarımızda bir çocuk gibiydi. Maaşını eşi aldığı için Hızır evden yurda yürüyerek gelir, üzerinde para taşımazdı. Paraya ihtiyacı olduğunda benden harçlık isterdi. İstediği harçlıkta bir sigara parası ya da bir çerez parası olurdu. Cebinden kuru yemişi hiç eksik olmazdı. Akşam yemeğini yurtta yedikten sonra evine giderdi. Yurda müdür olarak atandığımda çok sevinmişti. Yurdu daha çok sahiplenmişti. Öfkelendiğinde saldırganlığı azalmıştı. Çocuklar onu kızdırdığında bana bakar, ben kaşlarımı yapma der gibi kaldırdığımda mesajı alır ve çocuğa yat kalk Hulusi Hoca'ya dua et yoksa yapacağımı bilirim derdi. Eşi de bedensel engelli olan Hızır karısıyla beraber kiralık bir gecekonduda oturuyor ve kıt kanaat geçinmeye çalışıyordu. Evin idaresini eşi yapıyordu. Buna rağmen geçinmekte zorlanıyorlardı. Emekli olan bir personelimizin boşalttığı lojmanı onlara tahsis ettiğimde çocuklar gibi sevinmişler ve ikisi de gelip elimi zorla öpmüşlerdi. Yaşları benden büyüktü ama minnettarlıklarını ifade etmekte zorlanıyorlardı. Sevinçten ağladıklarını gördüğümde ben de çok duygulanmıştım. Hızır bana duygusal olarak bağlanmıştı. Birkaç yıl sonra benim Yozgat'a tayinimin çıktığı haberini aldığında Hızır ağlamaya başlamıştı. Onu hiç böyle ağlarken görmemiştim. Hem ağlıyor hem de baba gitme, bizi böyle bırakma diye yalvarıyordu. Bana ilk defa baba diye hitap ediyordu. İri cüssesiyle başını omzuma yaslayıp belimden elleriyle kavrayarak baba ne olur gitme, bizi bırakma diye ağlamış, yalvarmıştı. Soğukkanlı olmaya gayret ederek onu teselli etmeye çalıştım. Bu çocuklar seni kızdırdığı için gidiyorsan inan onların hepsini döverim diyordu. Bir çocuk gibi başını okşayarak onu teselli etmiştim. Ben yurttan ayrıldıktan sonra onu oturduğu lojmandan çıkardıklarını öğrendim. Üzüntüm bir kat daha arttı. Hoyrat bir el bizim hiç büyümeyen ve hiç büyümeyecek çocuğumuzun mütevazı yuvasını tarumar etmekten geri durmamıştı. O şimdi hem öksüz, hem yetim, hem memur, hem baba, hem aile reisi. Hem engelli, hem kiracı, hem korumasız, hem savunmasız, hem sahipsiz olarak hayatını sürdürmeye çalışıyor. Rabbim onu hoyrat ellerden korusun. Yaş günleri. Bizim yuva ve yurtlarımızda çocukların yaşadıkları, mekanın monotonluğu ve sadeliği, onların yuvaya geliş öyküleri, yuvayı algılayış durumları ve yuvaya yükledikleri anlamla ne kadar birleşirse, ortaya çocuk için o kadar sıkıcı, karamsar ve örseleyici bir sahne çıkar. Bu ortamı yumuşatmanın pek çok yöntemi geliştirilebilir. Yeter ki kafa yorulsun. Bunlardan birisi de yaş günleri düzenlemektir. Yaş günleri bazıları için gereksiz bir faaliyet olarak algılanabilir fakat bizim çocuklarımızın psikososyal gelişimi için gereklidir. Çocuk bu ortamda varlığının farkına varmaktadır. Orada çocuk için toplanan insanlar onun bu dünyada var olduğunu, bir birey olduğunu kabul eder. Kendini değersiz, hiçe sayılmış, görmezden gelinmiş, aşağılanmış, itilmiş, horlanmış hisseden bir çocuk için bu kutlama ona verilen hediyelerden çok daha büyük bir anlam ifade eder. Kendini değersiz, hiçe sayılmış, görmezden gelinmiş, aşağılanmış, itilmiş, horlanmış hisseden bir çocuk için bu kutlama, ona verilen hediyelerden çok daha büyük bir anlam ifade eder. Yaş günlerine çocukların yüklediği bu anlamı fark ettikten sonra bu aktivitelere daha çok önem vermeye başladım. Yetiştirme yurdunun atıl vaziyette olan koruma derneğini yeniden kurdum. Ulaştığım gönüllüleri derneğin genel kuruluna davet ederek onların dernek yönetimine gelmelerini sağladım. Gönüllülerin özverili gayretleriyle dernek çalışmaları ivme kazandı. Daha önce kendi kuruluşumuzda mütevazi bir şekilde yaptığımız yaş günlerini gönüllü dernekçilerimiz sayesinde resmi kurumların ya da lüks restoranların salonlarında yapmaya başlamıştık. Yaş günlerinde çocukların mutluluklarını görmek bizleri bir sonraki yaş gününü daha iyi bir şekilde yapmaya sevk ediyordu. Yaş günü için ortak bir tarih belirliyorduk. O ay içinde yaş günleri olan çocuklara bu günler önceden duyuruluyordu. Yaş günleri kutlanacak olan çocuklar o gün için hazırlık yapıyorlardı. Yaş günleri bütün çocukların katılımıyla yapıldığı için kendilerine hediye verilecek çocukların dışındaki diğer çocukların da hediyeden mahrum edilmemesi için gönüllülerle özel olarak görüşürdüm. Yaş günü kutlanacak çocuklara özel hediyeler hazırlardık. Bu hediyeler kaliteli spor ayakkabısı, eşofman takımı, Walkman, saat gibi onların hoşlanacağı eşyalar olurdu. Hoşlandıkları şeyleri bildiğim çocuklar için ise hediyeyi bizzat seçer hazırlardım. Onlara sürpriz yapmayı severdim. Diğer çocuklara da her zaman lazım olan tişört, forma, top gibi hediyeler hazırlardık. Böylece yaş günü vesilesiyle bütün çocukları sevindirmiş olurduk. Yaş günlerini bizzat yönetmeyi severdim. Eğlence sırasında yaş günü kutlanan çocuklardan şarkı ya da türkü söyleyebilenlerin eline mikrofon vererek söylemelerini isterdim. Kalabalık içinde sahneye çıkmaktan çekinirler ve heyecanlanırlardı. Şarkı bittiğinde alkışlardan mutlu olurlar ve güven duyarlardı. Eğlencenin sonuna doğru hediye dağıtma törenine gelince mikrofonu elime alarak öncelikle yaş günü olan çocuklardan başlayarak her çocuğu kendine has tanımlayıcı cümlelerle sahneye davet ederdim. Yurdumuzun en karizmatik gencini sahneye davet ediyorum. Yurdumuzun en yakışıklısı geliyor, Fırat geliyor. Şimdi karşınıza cesareti ve mertliği ile tanınan Cevdet geliyor. Şimdi de geleceğin yıldız futbolcusu olmaya aday olan Tuncay'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Onun için söz bulamıyorum. O herkesin sevdiği, saygı duyduğu ve imrendiği bir genç. O yurdumuzun gururu, Ergin. O, bedensel engeline rağmen hayata küsmeyen, her engeli sabırla aşmasını bilen cesaret abidesi, Mert geliyor. Şimdi de geleceğin iş adamlarından olmaya aday, sevimli çırağımız Adnan'ı davet ediyorum. Giyim kuşamı, konuşması, oturup kalkması ile yurdumuzun beyefendisini huzurlarınıza davet ediyorum. Yanık sesiyle en meşhur sanatçılara şapka çıkartacak olan Recep'i sahneye davet ediyorum. Örnek davranışları ile herkesin güvenini ve saygısını kazanan, bunu da yurt başkanı olarak ispatlayan Mustafa'yı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Hediyesini vermek üzere çocuklarımızın annesi, dernek başkanımız Nursel Hanım'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Bunun gibi yüreklendirici ve tanımlayıcı cümlelerle onları hediyelerin verileceği platforma çağırır, hediyelerini de yaş günümüze davet ettiğimiz gönüllülerimiz ve kurum idarecilerinin takdim etmelerini sağlardı. İsmi anons edilen çocuk heyecanla ve sevinçle sahneye gelir, hediyesini alır, teşekkür eder, yerine geçerdi. Onların yüzündeki mutluluğu görmek bizi ve davetli misafirleri de mutlu ederdi. Yaptığım yaş günü kutlamalarında özellikle içine kapanık çocukları hediyesini vermek üzere sahneye davet ettiğimde onlar için kurduğum cesaretlendirici, değer veren, önemseyici kısa cümlelerin onları ne derece heyecanlandırdığını ve sevindirdiğini yüzlerindeki o ifadelerden görürdüm. Kimsenin güldüremediği bazı çocukların bile o yaş günlerinde sevinçten güldüğünü görmek bize ayrı bir mutluluk verirdi. Yuvadan yurda yeni gelmiş ve ilk defa bizim yaş günümüze katılan çocuklar bu yaş günlerinden çok etkilenirlerdi. Yaş günü töreni bittikten sonra bazı çocuklar odama gelir ve ''Hocam, ben doğum günümü bilmiyorum. Dosyama bakar mısınız ben hangi gün doğmuşum? Benim yaş günümü de kutlayacak mısınız?'' derdi. Dosyasını açar, oradaki nüfus cüzdanından doğum gününü söyler, bir yere yazmasını söylerdim. Doğum günü yaklaşan çocuklar zaman zaman yanıma gelip o günlerinin olduğu ayı hatırlatırlardı. Ben yurttan ayrılıncaya kadar bu doğum günleri düzenli olarak kutlandı. Yurttan ayrıldıktan sonra bu kutlamaların seyrekleştiğini ve gereksiz görülerek askıya alındığını duydum. Çocuklar adına üzüldüm. Diğer idareciler bu kutlamaların gerekliliğine inanmıyorlardı bir kere. Toplumumuzun yapı taşlarından olan çocuk ve gençlerin mutluluğa susamış gönüllerini küçük mutluluklarla kazanmak, endişesini taşımayan insanlar, katı kuralları zorla uygulatmaya çalışarak onların duygu, düşünce, ruh ve gönül dünyalarına tahmini mümkün olmayan hasarlar verdiklerinin farkında bile değillerdir. Farkına vardıklarında ise telafisi zor hasarlarla örselenmiş onlarca gencin hayatlarından yıllarca silinmeyecek hayal kırıklıkları, nefretler, pişmanlıklar, öfkeler, keşkeler, utançlar velhasıl bir yığın tortular karşılarında duruyor olacaktır. Bir yaş günü deyip dudak bükmemek gerek. Çünkü onlar için yaş günü, kalabalık içinde bir sayı olmaktan çıkıp bir birey olduklarını hissettikleri tek gün. O yaş günü ile çocuklarımız hatırlandığının farkına varıyor. Bu hayatta hatırlanmaktan daha değerli ne olabilir ki? Dördüncü ayrımın sonu sayfa 54.